Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 57. Ayrım. Atina. Cumhurbaşkanı Gizikis, Genelkurmay Başkanı Bonanas ve Ioannides akşam toplanmışlardı. Çok tartışmalı bir toplantı oldu. Zaman aktı, gece yarısını geçti. Ioannides, Türk müdahalesinin yanıtsız bırakılmasının vatana ihanet olduğunu, mutlaka Türkiye'ye savaş ilan etmek gerektiğini savunmaktaydı. Çok kararlı ve inatçıydı. Savaştan başka hiçbir çözümü kabul etmiyordu. Genelkurmay Başkanı'nın ordunun Türkiye ile savaşacak durumda olmadığı hakkındaki sözlerini dinlemedi bile. Cumhurbaşkanı Gizikis'i ikna etti. Toplantının sonunda Türkiye'ye savaş açmak için bütün hazırlıkların çok hızlı olarak tamamlanmasına karar verildi. Dipnot 465. Mehmet Ali Birand, adı geçen eser, sayfa 78. Ankara. Gece Başbakanlık'ta Refet Erim nöbetteydi. Müsteşar Ecevit'le birlikte çıkmıştı. Ecevit, müdahalenin durdurulması için yapılan üst düzey baskılara akşama kadar göğüs germişti. Midesi ağrıyordu. Tikleri artmıştı. Kaç günün uykusuzluğu da vardı. Genelkurmay'la konuştuktan sonra ilk kez evine gitmişti. Dinlenmeye ve uykuya ihtiyacı vardı. Saat 03'e yakın Genelkurmay'dan aradılar. Genelkurmay Bayraktarlık'la iletişim kurabiliyordu. Fakat doğrudan Kolordu Komutanı Kor General Nurettin Ersin ile haberleşememek Genelkurmay'da merak ve kaygıdan doğan büyük bir gerginlik yaratmıştı. Görevli subay, Tümgeneral Hasan Sağlam'ın acele olarak başbakanla konuşması gerektiğini bildirdi. Refet Erim çekinerek başbakanın evine telefon etti. Telefonu Ecevit açtı. Genelkurmay'dan bir yetkilinin kendisiyle konuşmak istediğini bildirdi. Ecevit, "Peki, birlikte gelin," dedi. Başbakanlık konutunda değil, Küçük Esat'ta mütevazi bir evin çatı katında oturuyordu. General Hasan Sağlam arabasıyla Refet Erim'i aldı, birlikte gittiler. Ecevit tıraş olmuş ve giyinmişti. General Sağlam, başbakana Refet Erim'in yanında görüşmekte sakınca olup olmadığını sordu. Hayır, yok. General Yunan konvoyu konusunu açtı. O ana kadarki olayları, toplanan bilgileri arz etti. Konvoyun Kıbrıs'a varmasının barış harekatının başarısını önemli ölçüde tehlikeye atabileceğini söyleyerek gemilerin batırılması için emir ve izin istedi. Bu Türk-Yunan savaşı demekti. Karar vermek için ne kadar zamanım var? 05'e kadar vaktimiz var efendim. Ecevit, Refet Erim'e döndü. Bir saat içinde Bakanlar Kurulu'nun toplanmasını sağlayın. Bakanlar Kurulu saat 05'te toplandı. Gizli ve kısa bir toplantı oldu. Kıbrıs'a giden Yunan konvoyuna hücum edilmesi uygun görüldü. Dipnot 466. Refet Erim, Barış Harekatı. Cumhuriyet Gazetesi, 23 Temmuz 1999. Sonuçta yanlışlıkla Kocatepe muhribi batırıldı. Benzeri az bir savaş kazası. Karmaşık, ayrıntılı, uzun bir konu. Bu nedenle Yunan konvoyu, Kocatepe muhribinin batması, bu yanlışlığın nedenleri konularını atlıyorum. Meraklıların, Erol Mütercimlerin Satılık Ada Kıbrıs kitabını okumalarını tavsiye ederim. Ayrıca Kocatepe komutanı Güven Erkaya'nın açıklaması için Ertuğrul Üçler adı geçen eser, sayfa 197-220. Bu kaza Türk Silahlı Kuvvetleri için çok büyük bir ders olmuştur. Gerekli önlemlerin alındığı, bu konuyu işleyen kitapların verdiği bilgilerden anlaşılıyor. Hükümet, Yunanlıların yapacağı bir gece hava hücumuna karşı Trakya ve Ege'deki iller ile İstanbul ve Ankara'da karartma uygulanmasına da karar verdi. Dipnot 467. Pencereler, otofarları, az ışık geçiren mavi kağıtlarla kaplanacak, dükkanlar erkenden kapanacak, vitrinler karartılacak, caddeler, sokaklar aydınlatılmayacaktı. Ege'nin bir turistik ilçesinde görev yapan bir kaymakam, tatile gelmiş olan insanlara belediyenin ses düzeni ile seslenecek, Yunanlıların bir hava hücumu yapmaları olasılığından söz ederek tedbirli olmalarını tavsiye edecekti. Bu tavsiye Ege kıyılarına yayılacak, on binlerce kişi tatilini keserek evlerine dönmek için telaş içinde yollara düşecek, yollar kör düğüm olacaktı. Ordu zaten tetikte bekliyordu. Ecevit, Bakanlar Kurulu'ndan sonra son bilgileri almak için Genelkurmay'a gitti. Washington, New York. Amerika Birleşik Devletleri, NATO, İngiltere ve ileri gelen ülkelerin baskısı Türkiye'yi durduramamış, Türk ordusu Kıbrıs'a çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kissinger şimdi telefon diplomasisi ile Türk-Yunan Savaşı çıkmasını önlemeye çalışıyordu. Güvenlik Konseyi ateşkes kararı verirse savaş olasılığı çok azalır, hatta biterdi. Sovyet yetkilileri ile de anlaşarak harekete geçti. Güvenlik Konseyi toplantı halinde olduğu için çabuk sonuç aldı. Güvenlik Konseyi New York tarihi ile 20 Temmuz Cumartesi günü derhal ateşkesin kesilmesini, yabancı kuvvetlerin müdahalesine son verilmesini, bütün yabancı kuvvetlerin Kıbrıs'tan çekilmesi ile İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmelerin başlamasını kararlaştırdı. Karar numarası 353. Ankara. Güvenlik Konseyi kuruluşundan beri hiç bu kadar hızlı karar vermemişti. Karar özellikle Genelkurmay'da şok etkisi yaptı. Bakanlar Kurulu toplantısından çıkıp gelen Ecevit'e bilgi sundular. Daha müdahalenin birinci günündeydiler. Çıkan ve inen birlikler henüz birleşmemişler, Girne Limanı daha ele geçirilmemişti. İlk aşama için belirlenmiş hedeflere varılacak kadar zaman olmamıştı. Ateşkes kararı müdahalenin amacına ulaşmasını engelliyordu. Rumları kollayan, Kıbrıs Türklerini ve süregelen olayları dikkate almayan bir karardı bu. Ecevit şöyle dedi. Güvenlik Konseyi'nin kararına hemen bugün uymak belli ki çok sakıncalı. Ama uymamak da imkansız. Bugün bir daha konuşalım. Bana ordumuzu zorda bırakmayacak yakın bir ateşkes tarihi ve saati verin. Hükümet, ordu arasındaki bu güven ortamı, orduyu iki kat güçlü yapıyordu. Genelkurmay, ateşkese uygun günü ve saati belirlemek için çalışmaya başladı. Dipnot 468. Birinci gün iki uçak kaybedildi. Pilotları paraşütle atladılar. F-100D, F-100C. Bir de havada parçalanan keşif uçağı var. Onun pilotu şehit olmuştu. Korgeneral Hulusi Kaymaklı. Aktaran M. Remzi Gökhan. Adı geçen eser. Sayfa 245. 21 Temmuz 1974 Pazar. Birçok birlik için 21 Temmuz Pazar gününe gireli çok olmuştu. Gün doğduğu zaman Saint-Hilaire ve Bozdağ'da savaş devam ediyordu. En uzun gece başarı ile sona ermişti. Her yerde Rumlar saldırıları durdurup koruganlara, direneklere, kuytulara, kovuklara çekilmişlerdi. Bütün gün ateş etmekle yetineceklerdi. Gün doğumu ile birlikte gelen uçaklar ateş odaklarını temizlemeye Piradini önünde yer alan dört muhripte çakmak kuvvetine yardımcı olmak için kara hedeflerini bombalamaya başlamışlardı. Birlikler arasında bağlantı oldukça sağlanabildi. Kolordu Muhabere Şube Müdürü Binbaşı Altan Ateş, Kıbrıs'ta görevliyken tanıştığı Kıbrıslı Özer Berkem'le görüştü. Özer Berkem, Lefkoşa'dan 100'e yakın Tolki Volki denilen, artık askerlikte kullanılmayan kısa mesafe el telsizleri bulup getirdi. Çok işe yaradı. Arızalı telsizlerin bir kısmı onarıldı. Türk alayından alınan uzun menzilli bir telsiz cihazı ile karargah genelkurmay bağlantısı sağlandı. Tankerlerle üçgen bölgedeki birliklere su dağıtımı başladı. Dipnot 469. Ankara ile bağlantı kurulamayan gün birinci gün ve gecedir. Dördüncü gün Türkiye ile 12 kanallı bir bağlantı sistemi kurulur. Şimdi çıkan ve inen birliklerin birleşmesini sağlamak gerekiyordu. Bugün Zeytinlik yönüne, ayrıca Rum bozdağına hücum edilecekti. Birlikler bu amaca göre yerleştirildi. Türk alayı da Yunan alayına hücuma hazırlanıyordu. 4. paraşüt taburu Türk alayının emrine girmişti. Türk alayının emrine bugün paraşütle 106 milimetrelik havan topları ve mermileri de katıldı. Alayın ilk kez ağır silahları oldu. Yunan alayını imha edecekti. Üçgen bölgede inisiyatif bütünüyle Türk birliklerine geçmişti. Kulaksız Tepe'nin yanından Beşparmak Dağı'nın Siskilip geçidine doğru ilerleyen bir zırhlı birlik görüldü. Uçaklar konvoyu kısa zamanda yok ettiler. Üçgen bölge ile Serdarlı arasında da uzun bir topçu konvoyu vuruldu. Hava indirme tugayının paraşütle atılan 4 toplu bataryası nihayet Kırnı bölgesinde toplanabildi. Topçular, toplar ve mühimmat bir gün önce yangın içinde bir türlü bir araya getirilememişti. Toplar Rum mevzilerine aralıksız atışa başladılar. Bu gelişim Rumların canını yaktı. Türk askerlerine büyük moral oldu. Her top gümlediğinde neşeyle bağırıyorlardı. Yunanistan'dan hiçbir yardım gelmemişti. Nikos Samson'un morali bozuk, sinirleri gergindi. Korkmaya başlamıştı. Cesaretini toplayıp Yunanistan Cumhurbaşkanı General Gizikis'i aradı. Görevli bekletmeden Cumhurbaşkanı'nı bağladı. Samson çok heyecanlanmıştı. Kekeleyerek bilgi ve emir istedi. Cumhurbaşkanı General Gizikis'in cevabı şöyleydi. Savaş Konseyi General Ioannides'in tavsiyesi üzerine Türkiye'ye savaş ilan etmeye karar verdi. Türkler tamiri ve telafisi imkansız bir yenilgi alacaklardır. Bay Samson, siz de Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını açıklamaya hazırlanın. Samson'un sevinçten gözleri yaşardı. Sayın Cumhurbaşkanı, ana vatanın askeri yardımı ne zaman gelecek? Savaş ne zaman ilan edilecek? Yarın, yani 22 Temmuz 1974 Pazartesi sabahı saat 11'de. Buna neden de Kıbrıs'a yaklaşmakta olan denizaltılarımızın Kıbrıs'a ulaşmasını mümkün kılmaktır. Denizaltılarımız halen Kıbrıs'a doğru yol almaktadır. Peki Enosis'i ne zaman ilan edeyim? Yunanistan'ın Kıbrıs'ta, Meriç'te ve diğer cephelerde saldırılarının başlamasından hemen sonra Enosis'i ilan edebilirsiniz. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdilik size veda ediyorum. Kıbrıslıların rüyası ve beklentilerinin gerçekleşmesinin başlayacağı saat 11'e kadar sizden ayrılıyorum. Evet Bay Samson, rüyalarınız ve beklentileriniz nihayet gerçekleşecektir. Dipnot 470. Nikos Samson'un 1983'te yayımlanan anılarından aktaran İbrahim Artuç, adı geçen eser, sayfa 231-232. Bu karar ve ümit, Yunan fanatizminin gerçeklikle, ölçüyle, sağduyu ile hiç ilgisi olmadığının örneklerinden biridir. 1921'de Polatlı'ya kadar da bu hastalıklı anlayışla gelmişlerdi. Rodos'tan öteye bir tek Yunan denizaltısı geçebilmiş değildir. Birkaç uçak yolladılar ama bir sonucu olmadı. Samson odadakilere konuşmayı anlattı. Coşku içinde kucaklaştılar. Yolun sonuna gelmişlerdi. Ertesi gün savaş patlayacak, Türkler Kıbrıs'ta ve Türkiye'de yenilecek, Kıbrıs Yunanistan'a katılacaktı. Büyük rüya sonunda gerçekleşiyordu. Hepsi deli gibi bağırdılar. Zito Hellas! Helikopterler bugün ilk olarak çubuk taburunu getirdiler. Çok sıcak bir gündü. Rum ateşleri yüzünden üçgen bölgedeki buğday tarlaları, anızlar, saman döküntüleri, yanmamış saman balyaları da yeniden tutuşmuştu. Üsteğmen Atilla Çilingir ve birkaç subay arkadaşı toz toprak, duman ve dayanılmaz sıcak içinde taburun toplanmasını izliyorlardı. Helikopterden indirilen mühimmat sandıklarının bir bölümü önlerindeki tarlada bulunan büyükçe bir çukura istif edilmişti. Rüzgar yön değiştirdi. Yangın, çukurun bulunduğu tarlaya yayılmaya başladı. biraz sonra çukuru saracaktı. Bu kadar çok mühimmat patlarsa Kıbrıs sarsılırdı. Subaylar dona kalmışlardı. Birkaç sandık kaçırsalar ne yararı olurdu ki? Çukurun içinde 100 kadar mühimmat sandığı vardı. Birdenbire bir traktör belirdi. Arkasına hendek açma bıçağını bağlamıştı. Hızla yaklaştı. Çukurun bulunduğu tarlanın çevresinde hızla hendek açmaya başladı. Yangının önünü kesti. Genç bir mücahitti. Subaylar koşup Hızır gibi yetişen genç mücahide sarılacaklardı. Traktörün yakınına bir grup havan mermisi düşüp patladı. Genç mücahit şehit oldu. Dipnot 471. Atilla Çilingir, Girne'den Doğan Güneş, sayfa 31. 39. Tümen Komutanı Tümgeneral Bedrettin Demirel, Tümen birliklerinden bir Tugay tertiplemiş, Tugay'ı ağır 15 tank ve zırhlı arabalarla güçlendirmişti. Çıkarma gemilerine ayrıca mühimmat, benzin gibi gerekli her şey yüklenmişti. Tümen Komutanı Tugay'ın komutanlığına yardımcısı Tuğgeneral Hakkı Borataş'ı getirmiş, Tugay'a da Bora Özel Görev Kuvveti adını vermişti. Donatan Truva feribotu ve 22 çıkarma gemisinden oluşan konvoy, uçakların ve yeni savaş gemilerinin koruması altında saat 13.30'da Mersin'den hareket etti. Dipnot 472. Tınaztepe, Kocatepe, Çakmak ve Ertuğrul bu saatte Pladini önündeler. Sonra Yunan konvoyunu batırma görevi ile batıya gidecekler. Mersin halkı yine deniz kıyısındaydı. Konvoyu coşku içinde dualar ve sevgi gösterileri ile yolcu ettiler. Bu konvoyun bir özelliği vardı. İlk kez bir Türk gazeteci Kıbrıs'a gidiyordu. Bu, Hürriyet gazetesinden ünlü gazeteci Cüneyt Arcayürek'ti. Kara Kuvvetleri Komutanı'na başvurarak Kıbrıs'a gitmek istediğini bildirmişti. Hürriyet gazetesinin Kıbrıs sorununun milli dava olarak benimsenmesinde büyük rolü olduğunu bilen ve Arcayürek'i tanıyan komutan bu isteği onaylamıştı. Arcayürek şimdi konvoyda bulunuyordu. Türk ordusunun Kıbrıs'a yaptığı çıkarma ile ilgili ilk bilgileri Hürriyet gazetesine o verecek, ilk fotoğrafları o çekecekti. İlk çıkarma gemilerinin ertesi sabah saat 10'da Pladini plajına kapak atacakları hesaplanmıştı. Libya, Trablus. Libya Cumhuriyeti Başkanı Muammer Kaddafi, Türk maslahat güzarını çağırdı ve şöyle dedi. Olayları yakından takip ediyorum. Bu durumda büyük devletler hemen yedek parçayı falan keserler. Hangarlarım açıktır. Neye ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bizde olmayan bir şeyi de gerekli görürseniz söyleyin, derhal biz sizin için alalım. Maslahatgüzar Kaddafi'nin mesajını elçiliğe döner dönmez Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Yeni bir malzeme istendi mi? Bu konuda hiçbir kaynakta bilgi bulamadım. 3. Paraşüt taburu öğleden sonra Rum Bozdağı'na taarruza geçti. Sıcaklık 50 dereceydi. Yer yanardağ, gök ateşti. Taburun sağ ve sol yanını Nevşehir Jandarma Komando Taburu koruyordu. Akıncılar adlı mücahit bölüğü de taarruza katıldı. Sanki bahar mevsimiymiş gibi hareketli, canlı, neşeliydiler. Hava kararırken Rum Bozdağı'nı bütünüyle ele geçirdiler. Rumlar İlerideki Deliktepe'ye kaçmışlardı. Dipnot 474. 3. Paraşüt taburundan Üsteğmen Erol Dereli'nin anıları. C. Evcil adı geçen eser. Sayfa 61-62. Böylece Darboğaz bölgesinin doğu kesimi hayli derine kadar güvence altına alındı. Bundan sonra çarpışa çarpışa, yangınlardan, uçurumlardan geçerek, tepelere tırmanarak, tepelerden inerek, Beş Parmak Dağı'nı Bufavento Kalesi'ne kadar temizleyeceklerdi. Büyük silah, mühimmat, yiyecek ve içecek stokları ele geçirilecekti. Rumların bırakıp kaçtıkları bir kışlanın avlusunda Türklere yönelik şöyle büyük bir yazı yer alıyordu. Cesursan gel de al. Türkler de gelmiş, almıştı ve almaya devam ediyorlardı. 57. ayrımın sonu. Sayfa 408. Devamı 58. ayrımda.